Radyo Doktoru. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan size güzel, keyifli, sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz. Radyo Doktoru'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel, keyifli bir gün yaşayacağız birlikte ve birbirinden değerli konuklarımızla yine gündem oluşturacak sağlıklı ve önemli konuları ele alacağız. Birbirinden farklı konular aslında, birbirinden uç konular aslında. Biz bu hafta kanserle mücadele haftasındayız. Önce kanserle ilgili konuşacağız. Arkasından da bunda mücadele için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Bununla ilgili ilginç gelişmeler var dünyadan. Onlarla ilgili telefon bağlantılarımız olacak. Ve kahkaha terapisti canlı yayın konuğumuz var. Beraber burada kahkaha yogası yapacağız. Yani çok keyifli olacak. Çok doyurucu, çok bilgi dolu olacak. Ve keyifle geçecek bir saatimiz var önümüzde.
2017 yılında yani bu yıl Amerika'da kanser istatistikleri raporuna göre tüm kanserlerden yaşam kaybı oranı son 25 yılda %25 oranında azalmış. Bu muhteşem bir şey. Biz de onkoloğumuza acaba erken tanıda neler yapılabilir, çevresel faktörlerden nasıl kaçabiliriz onları soracağız.
Çok önemli şeyler konuşacağız. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ardından da canlı yayın konuğumuz Profesör Doktor Aytuğ Üner, tıbbi onkoloji uzmanı canlı yayın konuğumuz olacak burada ve sorularımızı cevaplayacak.
Kolay ya sonrası silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum sende solan yüreğimi silebilir misin sen de kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum senle solan yüreğime ver bana düşlerimi ver bana gülüşlerimi yanarsın ah yanarsın Verirsen bana kendini Ver bana düşlerimi Ver bana gülüşlerimi Yanarsın, ah yanarsın Verirsen bana kendini Silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum sende solan yüreğimi silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum senle solan yüreğime ver bana düşlerimi ver bana gülüşlerimi yanarsın ah yanarsın verirsin sen bana kendini. Ver bana düşlerini, ver bana gülüşlerini. Yanarsın, ah yanarsın, verirsen bana kendini. Ver bana düşlerini, ver bana gülüşlerini. Yanarsın, ah yanarsın, verirsen bana kendini.
14.11 Türkiye'nin saati şu an ve biz Radyo Doktoru'nda çok değerli konuklarımızla, yine gündem yaratacak konularımızla sizlerle birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz aramıza ve şimdi canlı yayın konumuz var. Profesör Doktor Aytu Üner, tıbbi onkoloji uzmanı. Merak ettiklerimiz var. Tabii ki hepimizi ilgilendiren, yakından çağımızın en büyük konusu kanser. Bununla ilgili aslında iyi şeyler duymak istiyoruz. Yani bize umut verecek olan şeyler, yeni gelişmeler ya da bununla ilgili iyiye gittiğini duymak istiyoruz. Az önce doktorumuz Ebru Cengiz söyledi bize. Bazı noktalarda aslında azalmalar olduğunu söyledi ama nasıl azalmalar, onları da detaylarını soracağız.
Nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne yapalım ki hasta olmayalım. Olmuyor. Eğer hasta olduysak da ne yapalım ki, yani bu hastalıkla baş etme yönünde daha olumlu adımlar atabilelim. Hı. Bu konuda da çok şanslıyız aslında. Konuğumuz, hastalarından da duyuyoruz bolca, çok iyi empati yapan, çok iyi hasta ilişkileri olan bir doktorumuz.
Evet. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Profesör Doktor Aytu Üner. Önce hocam temelden başlayalım. Kanser evet. Nedir? Yani kanser, nasıl oluşur?
Evet, kanser vücuttaki herhangi bir dokunun kendi bünyesine isyanıdır. Bu isyan ya genetik temelli olabilir %10 vakada ya da sonradan oluşan bir takım kimyasal, biyolojik, fiziksel reaksiyonlar sonucu oluşabilir. Zararlı maddeler burada aracı olabilir. Örneğin alkol, sigara gibi veya başka zararlı bir takım maddeler olabilir. Hava kirliliğini sayabilirsiniz. Beslenme maddelerindeki koruyucu maddeler, lüzumsuz koruyucu maddeler, sağlığa zararlı koruyucu maddeler ya da yiyeceklerin üretimi esnasında örneğin tahıl ve meyvelerdeki gibi lüzumsuz ilaç kullanımı ve lüzumundan fazla kimyasal ilaç kullanımı gibi besin zincirindeki bir takım aksaklıklar da buna yol açabilir.
Böyle başlar diyorsunuz. Evet. Peki günümüzde kanser vakaları her geçen gün artıyor.
Evet.
Eski yıllara baktığımız zaman her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. Evet. Peki artmasının sebebi ne? Bu etkenler neler?
Artmasının sebebi gerçekten demin arz ettiğim gibi besin zinciri oluşturulurken tarladan, seradan başlayan bir takım eğitimin çok müsaadesinin dışına çıkmış bir takım üretim koşulları. Diğer taraftan ürünü kaldırdıktan sonra saklama koşullarındaki bozukluklar ve en son zincirde de maalesef çoğunun da bilinçli olduğunu düşünebileceğimiz sunumdaki bir takım koruyucu maddelerin lüzumsuz kullanımı. Yani gerçekten hayatımıza bunlar çok ciddi zararlar verebilir. Diğer taraftan tabii klasik bilgiyi tekrar saymak gerekirse sigara ve alkolü de unutmamamız lazım.
Evet.
Zaten sigarayı konuşmuyoruz bile, değil mi? Yani sigara eğer varsa diğerlerini konuşmamız zaten hani hiç anlamlı olmayacaktır diye düşünüyorum.
Gerisi sıfır oluyor zaten.
Tabii mutlaka sigara eğer içiyorsak hala bu zamanda, ki yani çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bir an önce sigarayı bırakalım, ilk adımımız o olsun diyoruz.
Evet, ben bu konuda çok ümitliyim. Sigarayı bırakma kampanyaları ülkemizde işe yarıyor. Bir işin içinde olan bir insan olarak gözlüyorum. Yeni nesilde özellikle geçmiş nesile göre daha az bir içim oranını izliyoruz ve bu bizi çok sevindiriyor. İnşallah gelecekte daha parlak sonuçlar çıkar.
Süper. Peki obezite de artmakta. Hani obezitenin de bu kolon kanseri, karaciğer kanseriyle ilişkili olduğu söyleniyor ve ülkemizde %30'lara ulaştığı obez hasta sayısının gene söylenmekte ve Sağlık Bakanlığı bu anlamda bir takım kampanyalar başlattı, çalışmalar yapıyor şu anda. Kansere de zemin hazırlayan bir faktör gibi duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam?
Çok haklısınız. Obezite de öncelikle biz yıllarca hep bize söylendi, merak etmeyin bu bir Amerika Birleşik Devletleri problemidir veya bir Avrupa problemidir diye.
Bizde yok.
Bizde yok, biz zayıf insanlarız. Ama yakın bir geçmişte gördük ki hiç de doğru değil. Tam tersine o ülkelerde buna çözüm aranmaya çalışırken şişmanlığa, obeziteye, bizim ülkemizde hızlı bir obeziteye giriş oldu. Özellikle çocukluk çağında çocuklarımıza şekerleme, bir takım aşırı tatlı yiyeceklerin yedirilmesi, fast foodların önünün açılması, hepsi bir araya geldiğinde iştahlı bir nesil ve maalesef yanlış beslenen bir nesile doğru gittik. Ve obezite artık Türkiye'de reddedemeyiz, inkar edemeyiz, bir problem olarak oturdu. Çok iyi sordunuz. Obeziteyle birlikte bir numara meme kanserinde ciddi bir artış oluyor. Hı hı. Ardından prostat kanserini, kolon kanserinde ve karaciğer kanserlerini ve pankreas kanserinde saymadan geçemeyeceğim. Maalesef obezite bunlara sonuç veriyor.
O zaman bir kere hani kilo kontrolümüzün çok iyi olması gerekiyor diyelim.
Erken teşhis burada önemli.
Evet, onun için hangi kanserlerde erken teşhis? Taraması olan kanserler neler aslında?
Evet.
Asıl soru o aslında.
Evet.
Evet. Tarama kanserde tarama olmalı mı? Evet, kesinlikle olmalı. Özellikle meme kanserinde, serviks kanserinde, kadın meme kanserinde ve serviks kanserinde çok ciddi tarama programları gerçekten başarılı erken tanılar sağlıyor. Kanserde geçmişte birkaç televizyon programında üzülerek izledim. Erken tanı ne işe yarar? İşte erkenden tanıyıp üzülecek miyiz? Bırakalım zamanı gelince tanıyalım. Tedavisi nasıl olsa değişmeyecek falan gibi bir takım kaderci konuşmalar beni çok üzdü. Özellikle hekimlerin bu konuda konuşurken çok dikkatli olması lazım. Tartışmasız gerçeği tartışmaya açmamamız lazım. Erken teşhis çok kıymetli. Özellikle bu kadınların meme taramaları ve özellikle kadınların serviks kanser taramaları bu konuda çok öne geçmiş başarılı taramalar.
Peki rutinde hani meme için taramaya gitmek için belli yaş var mı? Kaç yaşından itibaren gidelim? Ya da bu serviks dediğimiz rahim ağzı simir testi galiba tarama testi diye bahsettiğimiz. Evet, evet. Kaç yaşından itibaren gidelim?
Kadınlarda genellikle cinsel çağın ya da evliliğin oluştuğu çağdan itibaren yıllık kontrolleri çok tavsiye ediyoruz. Ama meme programları biraz tartışmalı. Avrupa'da ve Amerika'da 40 yaşında başlamasını ya da 50 yaşında başlamasını öneren çeşitli servisler var. Bana göre 40 yaşından itibaren kadın memesinde bir bilinçlenme olması ve takip edilmesi gerekir. Ama burada bir istisna vurgulamak istiyorum. Eğer ailede şanssız bir kadıncağız varsa, bir bayan varsa, yani çok erken yaşta hastalanmış bir bayan varsa genetik bir işarettir bu. O nedenle o bayanın olası yaşından 10 yıl öncesinden tarama başlaması lazım. Örneğin benim annem meme kanserine 36 yaşında yakalandıysa ben de bir bayansam 26 yaşında yani 36-10 26 yaşında bilinçli bir şekilde ultrasonla başlamam doğru olur diye düşünüyoruz.
Peki meme kanserinde genetik önemli. Hani anladığım değil
evet,
mi hocam?
Evet.
Aynı zamanda kolon kanserinde de böyle miydi?
Evet. Kolon kanserinde, meme kanserinde, over kanserinde ve bir takım prostat ve pankreas gibi seçkin kanserlerde genetik önemli. Ama rakamı vereyim ben. %10 vakada genetik sorumlu. Yani %90 vakada yine iş şansa kalıyor ve hayat tarzınıza, hayat standartlarınıza ve hayat sürüş tarzınıza bağlı. Hı hı. Yani o zaman doğru cümle şu olsa gerek. %90 rastlantısal mutasyonlarla ve kazalarla başınıza kanser geliyor. Hı hı. %10 da genetik kaderinizde var.
Evet.
Eğer genetiğimizde varsa ama daha uyanık oluyoruz. Evet. Ve taramalara daha erken başlıyoruz. Evet. Mutlaka kontrollerimizi düzenli yaptırıyoruz.
Evet. Ben özür dilerim. Ben burada hemen lafa çok bilinçli olarak bir şey vurgulayarak girmek istiyorum. Gelecekte çağ değişikliğine uğradık. Genetik testler oturacak gibi. Ve dünya bundan para da kazanmanın yolunu buldu. Tabii ki para da kazanılacak ama genetik testler artık oturacak. Yani siz
zorunlu genetik, hale mi gelecek?
Evet, zorunlu hale gelecek. Hı. Veya siz kendinizi zorunlu hissedeceksiniz. Bakacaksınız bana bir şey olur mu korkusu geldiğinde. Ben gidip de şu 2000 genime, 30 bin genime baktırayım da varsa var yoksa yok görelim. Peki bu neye çözüm sağlar? Şunu söyleyeyim, bunu abartmamak lazım. Gerçekten %10'luk bir kısma sahipseniz, şanssızlığa sahipseniz genetik olarak işe yarar. Ama siz %90'ı yakalayamazsınız.
Bir de yediğimiz içtiğimiz tabii burada çok önemli. Bununla ilgili şimdi telefon attığımızda İngiltere'den Berrak Kambir Rodriguez San Martin var. Önce merhaba diyelim. Duyuyor musunuz beni?
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi
yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. İngiltere'de son günlerde kanserle ilgili bir haber bütün haber bültenlerinde oldukça fazla yer alıyor. Biz de bunu merak ettik, bunu soracağız. Kızartmaların zararlı olduğu biliniyordu ama şimdi altın sarısı renginden biraz daha koyuya kaçan kahverengileşmiş ekmekler, patatesler, nişasta içeren gıdaların yüksek kanser riski taşıdığı uyarısı yapıldı. Bununla ilgili biz de merak ettik, soralım dedik, acaba nedir bu haber?
Evet, gerçekten de İngiltere'deki bütün gündemi bir kenara bırakacak şekilde bir anda öne çıktı bu haber. Bu İngiliz gıda, bu aslında bilinen bir şey gerçekten de. Yüksek nişasta içeren gıdaların aşırı şekilde kızartılması, bunların yarattığı kanserojen riski biliniyor. Fakat burada bu kızartma oranının biraz daha düşüğe çekiliyor olması tabii bütün dengeleri şaşırdı. İngiliz Gıda Standartları Kurumu altına doğru yönel gibi, işte altın rengine yönel gibi bir isimle başlattı yeni kampanyası bütün ortalığı karıştıran. Aslında kampanyanın söylediği şu: akrilamid diye bir madde Dünya Sağlık Örgütü de muhtemel bir kanserojen olduğunu duyuruyor. Bu madde bahsettiğiniz bu işte patates, kök bitkiler, işte havuç, pancar, turp gibi, bir de ekmek öne çıkan bu tür yüksek nişasta içeren gıdaların fırında ya da yağda yüksek ısı, bu yüksek ısıdan 120 derece olarak belirtiliyor. Bunun üstünde kızartılıyor olması ve uzun süre kızartılıyor olması bu akrilamid maddesini ortaya çıkarıyor deniyor. Bu akrilamid maddesi insanlar üzerinde henüz yeterince kanıtlanamamış olması bütün eleştirilerin ya da bütün tartışmaların başladığı nokta. Hayvanlar üzerinde, laboratuvardaki fareler üzerine yapılan sonuçlar bu maddenin kansere neden olduğu, DNA'larda değişikliğe yol açtığı sonucunu ortaya koyuyor. Ayrıca akrilamid mesela tütün tüketiminde de yanarak tütünün yanması sonucunda da ortaya çıkan bir madde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle sigara içenlerin de bu maddeye maruz kaldığı biliniyor. Fakat şimdi yiyeceklerdeki bu pişirme oranı, bu pişirme süresi ve sıcaklığı sebebiyle nasıl bir sonuca varılacağı, insanlar üzerine nasıl bir etki yapacağı konusu uzmanlar tarafından eleştirilmeye başlanıyor. Bunun bir sebebi de akrilamid denilen bu maddenin evet bir etkisi var olabilir, fakat ne kadar boyutta maruz kalınırsa acaba bu riski taşır, bunun kanıtlanmamış olması önemli bir tartışmanın önemli bir noktası. Bir diğer noktası da az önce konuştuğunuz sizin obezite mesela konusu ya da işte sigara, alkol tüketimi gibi kanser ya da başka önemli sağlık problemlerine yol açan bu sorunlar ortadayken, İşte patates ya da ekmek yenilmesi, bir sürü diğer abur cubur atıştırmalıklar ya da başka zararlı olduğu bilinen maddelerin tüketimi esnasında maruz kalınacak riskler olarak bir denge kuracak olursak, patates ya da ekmeğin birazcık fazla kızarmış olmasının ne derece büyük bir risk taşıdığı konusunda önceliklerin belirlenmesi ya da bunu şaşırtabileceği gibi bir eleştiri getiriliyor İngiliz Gıda Standartları Kurumu'na. Tabii bu tartışma bir de endüstri açısından da bir boyut taşıyor. Çünkü örneğin ünlü şefler, benim restoranıma gelen insanlar işte içi yumuşacık, dışı kıtır kıtır patates fırınlanmış patates yemek istiyor. Ben bu tarifimi değiştirmek istemiyorum. Yani burada sağlığımı yoksa lezzetimi öncelikle tutayım, nasıl yapacağım, hani ben burada lezzeti önceliklendirmek zorundayım çünkü benim işim bu şekilde yürüyor. Üstelik de kanıtlanmamış, yeterince kanıt bulunmamış bir konu, ben harekete geçmeyeceğim diyor örneğin birçok ünlü aşçı. Fakat İngiltere'deki restoranlar ve bizim dönerle kıyaslayabileceğimiz şekilde İngiltere'nin önemli ayaküstü yemek kültürü olan balık ve patates kızartması yapan restoranları bu konuda mesela hemen bir geri adım atma ihtiyacı hissetmiş. Yani müşterilerimizi kaybetmeyelim ama bu konuda da bir denetimden geçtiğimizde bir problem yaşamayalım. İşte nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? İşte hemen biz tariflerimizi yenileyeceğiz, bir bakacağız vesaire diyor diye bir tepki de doğurdu açıkçası.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok çok güzel bilgiler verdiniz. Şimdi biz uzmanımıza soralım acaba bunu nasıl değerlendirecek diye. Size güzel bir gün diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bir de mangal konusu var.
Evet, bizde. Ben de ona bağlayacaktım. Bizde de mangal var mesela. Peki bunu nasıl bağlayacağız? Dediklerin nereye gider?
Bu haber beni kişisel olarak çok memnun etti. Ben çünkü kendi aile bireylerimle de 30 yıldır tartışma içerisindeydim.
Hepimiz aynı şeydeyiz. Aynı problem.
Bunu içgüdüsel olarak tartışıyordum. İçgüdüm 30 yıl sonra gerçeği geldi. Bir maddenin yanığı kesinlikle oluşturacağı yeni kimyasal maddelerle vücutta kesin hasar veriyor diye inanıyordum. Ve bununla ilgili bir takım makaleler de okumuştum ama bunlar bu son tartışma açan bilgi kadar derin değildi. Ama haklı çıktım. Özellikle Türkiye için çok korkuyorum. Çünkü biz etçil bir milletiz ve özellikle etin de tadı nerede geliyor? Mangalda geliyor. Dönercilerimiz de her taraf dönercilerle kaplı ve seviyoruz da onları ama... Dönercilerimiz de şöyle döneri siyahlatırlarsa ve kahverengileştirirlerse, şöyle yanık yanık da verirlerse, halkımız da şunu yanık yanık yerse çok hoş tatlar aldıklarını düşünüyorlar. Bence buna bir son vermemiz lazım. Yani etin normal pişmiş olmasını ya da az pişmiş olmasını da artık kabullenip onun da bir lezzeti olduğunu anlamamız lazım. Yani mangala karşı değiliz, döner kesimine, döner pişirilmesine karşı değiliz ama etin yakılması konusuna... Diğer taraftan hakikaten patatesin yakılması veya başka maddelerin yakılması konusuna karşı durmamız lazım. Ben bu kadar kaosta olduğunu düşünmüyorum. Çok basit söyleyeyim. Gıdanın pişerken ki aldığı rengin siyah ya da kahverengiye dönmesi işaret olmalı. Yani et karardıysa ve kahverengileştiyse artık o et değil, yanık olmuş oluyor.
Evet,
patates de kahverengi ve siyahlaştıysa artık o patates değil, yanık patates oluyor. Kızarmış ekmek de siyahlaştıysa ve kahverengileştiyse o da yanık ekmek olmuş oluyor. Yani bunu bence halledebiliriz diye düşünüyorum. Büyük bir bunalım değil yani.
Gerçekten bizce de öyle. Çok önemli. Peki bitkisel ilaçların kanserden korumaya faydası, etkisi?
Bitkisel ilaç demeyip de şuna tam anlamıyla bitkiler desek.
O da olur.
Bir gerçek var ki bizim kemoterapi olarak kullandığımız veya bir takım kemoterapi yardımcısı olarak kullandığımız ilaçların %30 kadarının, neredeyse üçte birinin temeli zaten bitki. Türkiye'de bir tartışma var ve bunun ben arkasında ticari zihniyet olduğunu düşünüyorum. Parasal zihniyet olduğunu düşünüyorum. Sanki hekimler bitkilerden nefret ediyor ve bitkilerle uğraşanlar da kansere çözüm buluyor gibi bir tartışma yaratılıyor. Bu bence fake, yani bir mahsus yaratılmış bir tartışma. Çünkü zaten bakın inkar etmiyoruz. Üçte bir ilaçlarımızın kökeni bitki ve bundan da şeref duyuyoruz. Ondan sonra ve dolayısıyla bitkilere hiç karşı değiliz. Bitkiler bize yardımcı. Fakat bitkileri ilaç olarak sunmaktan öte bir yardımcı olarak almakta fayda var. Ve ben özellikle Türkiye'nin insanlarına verilen bir zararı burada kamuoyuna ve bütün Avrupa'da ve diğer memleketlerde bizi dinleyen vatandaşlarımıza anlatmak istiyorum. Çok tehlikeli bir alan var. O da şu. Kendime örnek vereyim. Amansız bir kansere düştüğümü zannediyorum veya öyleyim. Bana doktorumun verdiği tedaviyi reddediyorum ve bitkiler dünyasından kendime yeni bir çözüm arayışına giriyorum ve bunu da bulduğumu düşünüyorum ve almam gereken tedaviyi terk ederek bitkisel dünyaya doğru gidiyorum. İşte bu konudaki en büyük zarar. Yani medikalden, yani tıptan, klasik tıptan ayrı kalmamamız lazım. Kanserle ilgili her türlü teşhis ve tedavimizi almamız lazım. Ama onun dışında kemoterapi veya diğer ilaçların yan etkisini azaltacak, kişisel performansımızı arttıracak, bizi kanserden koruyacak ya da kanseri atlatmamıza yardımcı olacak bir takım yardımcı maddeleri kullanmamızda hiçbir sakınca yok. Ama bunları kullanırken tam tedaviyi, yani gerçek tedaviyi terk etmemiz bu olaydaki en büyük ihanet. Bunun sorumlusu olan insanları da hakikaten tekrar düşünmeye davet ediyorum ve vatandaşlarımızın ve tüm insanlığın buna karşı dikkatli olmasını, modern tıbbı terk etmemeleri, asla terk etmemeleri. Bana bazen çok gecikmiş vakalar geliyor. Bakıyorum hastanın durumu çok kötü. Ne yaptınız diyorum. Son bir yıldır denemediğimiz bitki kalmadı. Ama ben tedavi etmek istesem de artık çok geç olmuş oluyor. Lütfen insanlarımız bunlara, bu yollara uğramasınlar, gitmesinler.
Yani alternatif tedavi değil aslında. En fazla tamamlayıcı olabilir.
Bravo, aynen öyle demek istedik aslında.
Mutlaka bunu... Hocam bir de şeyi atlamış olmak istemiyorum ben. Süremiz de daralıyor çünkü. Bu korunmak adına, kanserden korunmak adına... Mesela rahim ağzı kanseri gibi aşı.
Evet.
Ya da hepatit aşısı gibi,
evet.
C'nin yok gerçi ama
evet.
Hangi aşıları atlamayalım, çocuklarımıza yaptıralım?
Evet, özellikle hepatit C inşallah üretilmek üzere ama özellikle hepatit B varken lütfen, zaten devletimiz de mecbur kıldı bunu. Çocuklarımız hepatit B aşısı yapılıyor ama insanlarımızı uyarmak istiyorum. Lütfen herkes hepatit testini yaptırsın. negatifse, dokunulmamışsa, masumsa hemen aşısını, aşı programını halletsin ve bu işten kurtulsun. Çünkü hepatit, yani hepatit B dediğimiz sarılık türü ileride siroza ve ardından da hemen büyük oranda da karaciğer kanserine yol açıyor. Gelelim hanımlarımıza. Rahim ağzı kanseri, yani servis kanseri de çok popüler bir kanser. Orada da bir güzel aşı programı var. Kızlarımız 14-16 yaşlarından itibaren bu aşıları olabilirler. Hatta bu aşının bir markası da, ismini burada vermek istemiyorum şu anda, erkek çocuklara da yapılabiliyor. Yani dolayısıyla hani bulaşmanın yok edilmesi açısından kız ve oğlan çocuklarımıza belirli bir yaşta, 16 yaşından itibaren bu aşılama programlarıyla koruma yapmamız gerekiyor. Yani aşıya karşı olmamamız lazım. Birçok aşı kanser yol açacak bir takım hastalıklardan bizi kurtaracak pozisyonda.
Evet, bir de elektromanyetik radyasyon konusu var. Hani bu kadar çok monitör var, cep telefonu İç var, tabletler artık var. Çocuklarımızın elinde değil mi? Yatağı onunla giriyorlar hatta.
Hepimizin elinde. Hepimizin, sadece çocuk değil, hepimizin.
Şu anda bu konuşma çok tehlikeli bir yere geldi. Çünkü karşımızda dev iletişim şirketleri, dev telefon şirketleri, muazzam bir parasal güç ve bir dünya sermayesi var. Ama
çok kıymetli, evet, çocuklarımız da var.
Evet, çekinmeden konuşalım ki hakikaten çocuklara telefon almak bir armağan olmaktan çıkarılmalı. Çocuğun korunması ve iletişimin sağlanması için başka metotlar bir süre bulunmalı. Ve özellikle çocuk kafatasının, yani kranium dediğimiz beyni saklayan kafa kemiklerinin çocuklarda sağlamlaştığı 18 yaşını beklememiz gerektiğini uyarmak istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Peki.
Son bir soru.
Son bir soru.
Doktorum,
şeker şimdi çocuklar deyince şekerlemelerden
doktorum diyor,
de.
Doktorum diyor, şunu da soralım, bunu da soralım.
Hani bir onu konuşmadan da edemeyeceğim. Şekerlemeler de çocuklar için ayrı bir ödüldür. Ve hani şekerden de kaçmamız gerektiği söyleniyor. Katılır mısınız?
Kesinlikle şeker ödülden çıkarılmalı.
Tamam,
çok ödül var.
Ederiz.
Telefon ve şekeri ödülden çıkarıyoruz.
Evet, kesinlikle.
O çok zaman hemen toparlayalım. Elektronik eşyalardan mümkün olduğunca çocuklarımız ve kendimizi mümkün olduğunca uzak tutmaya gayret ediyoruz.
Evet.
Kansere yakalanmışsak ya da böyle bir durum söz konusuysa tıptan hiçbir zaman klasik yöntemlerden vazgeçmiyoruz. Sadece tamamlayıcı olarak bitkisel
doğru
tedavileri
çok
kendimize
doğru
dahil ediyoruz. Yanıkları yemiyoruz.
Evet.
Kahverengiye dönen her şeyi soframızdan uzaklaştırıyoruz. Ve elbette ki bununla ilgili erken teşhis, tedavi, taramaları.
Salam, sosis gibi katkı maddesi çok olan gıdalardan da kaçıyoruz.
Kaçıyoruz. Olunca
İti direkt almaya çalışıyoruz, evet, yemeye çalışıyoruz.
Evet, bunlara dikkat ediyoruz. Aşılarımızı ihmal etmiyoruz. Bununla evet ilgili taramaları ve testlerimizi.
Harika.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çok, çok keyif verdiniz. Çok, çok önemli bilgiler verdiniz. Eminim ki birçok kişinin hayatını kurtardık şu an.
Evet.
Bizim de zaten radyo doktor olarak amacımız bu. İnsanların radyodan hayatına dokunmak.
Evet.
Biz yine dokunduğumuzu düşünüyoruz burada. Ağzınıza sağlık.
Herkese sağlıklı,
kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederiz.
Evet, Profesör Doktor Aytu Üner, tıbbi onkoloji uzmanı, canlı yayın konuğumuzdu. Kanserle ilgili bize bilgiler verdi. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ardından kahkaha terapisi yapacağız burada. Tabii kahkahanın ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz.
Tabii ki.
Bununla ilgili de çok önemli bir konumuz var. Eser Mutlu kahkaha terapisi burada olacak. Ve bol bol güleceğiz müzikten hemen sonra.
Bana inanmasam da biten bir melodi gibi. İçine batar bir duygu, bir acı, bir korku sanki. Sonsuza kadar sürsün isterdim. Başka bir yolu olsa mesela, uykun olmak isterdim senin gözlerindeki. Sensiz olmaz, bana inanmasan da. Sensiz olmaz, inan yaşanmaz.
Keyifle yaşa. Radyo Doktoru'nda 14.38 oldu saatimiz. Az önce de duydunuz jingle müziğimizde de keyifle yaşa. Evet, keyifle ve sağlıkla yaşayalım istiyoruz. Biz de bugün bu keyfe keyif katmak için bir uzman çağırdık. Burada beraber bol bol kahkaha atalım ve yenilenelim, tazelenelim ve mutlu olalım istedik. Bununla ilgili tabii ki uzmanlıklar var. Bunlardan birisi de kahkaha terapisti Eser Mutlu. Canlı yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi kahkaha yogası olarak da adlandırılıyor. Aynen. Kahkaha terapisi olarak da adlandırılıyor. Önce bir sizi tanıyalım. Ne zamandır bunu yapıyorsunuz? Bu iş nedir? Nasıl yapılır?
Tabii.
Önce onu tanıyalım.
Ben Eser Mutlu, 2011 yılında İsviçre'de Doktor Madan Katarya, bunu dünyada 1995 yılında başlatan tıp doktoru. Hı hı. Doktor Madan Katarya'dan bir eğitim aldım. Aslında gittiğimde ben de bilmiyordum ne olduğunu. Sadece kahkahanın cazibesiyle, büyüsüyle gittim. Daha sonra gerçekten birçok sektörde, birçok yerde kullanıldığını öğrendim. 2011'de Türkiye'ye döndüm. Uluslararası eğitmen olarak. Ki aslında ben turizmciyim. Mesleğime de devam ediyorum. Fakat bu biraz daha ağır basıyor galiba. Nedir?
Nedir? Kahkaha terapisi nedir?
Evet, kahkaha yogası denmesinin nedeni, aslında yoga denmesi nedeni, yoga nefes teknikleri, hı-hı, kullanıldığı için. Pranayama dediğimiz, bizim 3 yaşına kadar aslında doğduğumuzdan itibaren aldığımız, diyaframımızı da kullanarak aldığımız, hı-hı, nefes, karın nefesi.
Evet.
Bu nedenle yoga deniyor. Kahkaha yogası nefes teknikleriyle başlayıp çocuksu oyunlarla, aslında biliyorsunuz hepimizin içinde bir çocuk var.
Var var. Ben de hala var.
Ve kabuklarımız var. İşte okuyoruz, öğreniyoruz. Devamlı olarak kalınlaşan bir kabuğumuz var. Bizim burada kahkaha yogasındaki bütün amacımız çocuksu nefeslerimize geri döndürüp, bu nefeslerimize döndürdükten sonra egzersizlerle, çeşitli nefes egzersizleri, aslında bunun da bir sloganı vardır. Mış gibi yap gerçek olana kadar. Yaptığımız egzersizlerle gerçek kahkahalara ulaşıyoruz. Gerçek kahkahalar da bizim ruh durumumuzu değiştiriyor, biliyorsunuz. Başta endorfin ve serotonin olmak üzere vücut kimyamız, hı-hı, değişiyor. Vücut kimyamızın değişmesinin bize faydaları ise, eğer kurumsal eğitimlerde motivasyon seansı yapıyorsak, bir defa birlikte gülen insanlar birlikte daha iyi çalışıyorlar. pozitif bir enerji.
Takım çalışması aslında.
Takım çalışması. Doğru nefes alan insanlar oksijen %20 daha fazla en az aldıkları için odaklanmaları ve öğrenmeleri hızlanıyor.
Hayat başarısı.
Ve daha kreatif oluyorlar. Dolayısıyla bu çok önemli. Stres seviyemiz düştüğü zaman bağışıklık sistemimiz kuvvetleniyor ki bu nedenle biraz önce bahsettiğiniz kanser hastalarına bir şekilde de olsa destek terapi olarak kullanıyoruz. Bu çok önemli ve özellikle kanser hastasına bakan kişileri. Çünkü hastaya bakanın vücut dili çok önemli. Pozitif yaklaşmanız lazım. Bu nedenle grup terapileri uyguluyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Duygu durumunun değişimine ihtiyacı olan herkesin uygulayabileceği 4 aşamadan oluşan keyifli bir teknik. Bu tekniğin bence artık dünyada çok da ihtiyacı var. Böyle her şey bizi üzüyor gibi görünüyor ama bizim hayata katlanmamızı da, kuvvetli bakmamızı da veya bardağın biraz da dolu tarafını görmemize de neden oluyor.
Çok güzel. Gerçekten önemli ama o şeye takıldım ben. Duygu durumu değişimi. 3D
aynen.
Kuralı.
Ben de bayıldım ona. Bundan sonra onu kullanacağım.
3D kuralı önemli.
Evet.
Ama hepimizde aynı durum var. Yani duygularımız değişkenlik gösteriyor. Dönemsel, zamansal, mevsimsel. Konjüktürel, yani farklı farklı bir sürü değişkenlere maruz kalıyoruz.
Kesinlikle.
O yüzden bununla mücadele için de çok önemli. Aynı zamanda kanserle mücadele için de.
Tabii inanç sistemi de çok önemli biliyor musun? Biraz önce konuştuk, onu söylemeyi
İtikat
unuttum
işte,
ben.
İtikat.
Tabii. Hani İtalya'da bir hatta Katolik kilisesinde çalışma yapmışlar. Bu kronik hastalığı olan hastalarda, kanserli hastalarda. İnanan ve dua eden insanların tedavideki başarı oranı daha yüksek bulunmuş.
Evet.
Yani bir şekilde kendimizin hani hangi dinden olduğu önemli değil. Nasıl dua ettiğimiz değil. Bir şekilde hastalığı yeneceğimize ve modumuzu iyi yönde tutacağımıza inanmamız lazım.
Evet, inanmak ve dua etmek çok büyük fayda sağlıyor.
Kesinlikle.
Bu konuda.
Evet.
Peki acaba kahkaha yogası yapmak istesek şu an? Yani terapi yapsak, bir kahkaha terapisi yapsak.
Tabii ki. Tabii.
Nasıl yaparız mesela? 2 kişiye, 3 kişiyiz şu an burada. Yapabilir
tabii,
miyiz?
Aslında tabii bu bir...
Yetmiyorsa ben toplarım. Kurumda bir sürü var yani. Burayı doldururuz.
Bu şimdi aslında bir grup terapisi olsa bile şu anda bizim madem birçok kişi bizi dinliyor, kendi kendilerini, radyolarını açıp dinleyen kişilere enerji gönderelim.
İşte bu kadar.
En azından şunu yapabiliriz. Doğru nefes nasıl alınır? Ben onu anlatayım. Hep beraber nefes egzersizi yapalım. Her şeyi unutsalar bile doğru nefeslerine dönerek sağlıklarını kazanırlar. Biraz önce size söylüyordum. Doğru nefes en az... Çünkü herkes yanlış nefes alıyor. Bu çok önemli. Eğer özellikle nefes eğitimi almadılarsa
profesyonel değillerse
ters nefes alıyorlar. Evet.
Üst ciğer nefes alıyoruz.
Üst ciğer ama önemli olan karnınıza kadar nefesinizi göndermek. Ben ona hep öyle diyorum. Balon olduğunu düşünün diyorum. Karnınızda bir balon şişiriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu daha fazla oksijen almanın da belki kadınları çok ilgilendirir. Kilo vermekte de çok büyük yararı.
Yaz,
harika.
Bunu yaz,
harika.
Bunu yaz.
Nasıl yapıyoruz?
Yani
hemen başlayalım mı?
Kilo verdiriyor mu? Öyle bir şey mi dedi? Ben öyle mi?
Evet. Hemen başlayalım. Mesela, Özgür. Bence biraz var bende.
Mesela 5 dakika kahkaha atsam ben burada.
5 dakika kahkaha
ne kadar yakarım?
Gerçekten doğru nefesle başlayıp yaptığınız bir egzersizse bu bilimsel olarak da bazı şeyler kanıtlanmış. Sizin 45 dakikalık yapacağınız herhangi bir sporla eşdeğer kalori harcıyorsunuz.
Harika.
5 dakika kahkaha.
Tabii.
Şimdi 5 dakikamız var.
Kardiyo başlasın mı?
45 dakika kardiyo.
Şimdi mış gibi yapalım gerçek olana kadar. Çünkü göreceğiz 3 kişi dahi olsak. Ben biraz nefes çalıştıktan sonra egzersiz yapacağım. Siz bana dahil olacaksınız. Hı-hı. Bakalım siz gerçekten gülecek misiniz?
Hadi yani. Bakalım.
Şimdi doğru nefes dediğimiz derin bir nefes aldığımızda. Ben şimdi derin nefes alıyorum.
Karnımız şişiyor.
Karnıma kadar gönderdim.
Dinleyicilerimize yapsınlar, evet.
Evet. 1-2 bekliyorum. Veriyorum. 1-2-3-4. Her zaman için aldığımız nefesin bir fazlasını vermemiz lazım. Çünkü göğüs kafesimizin arasında kullanılmış havayı dışarı atıp tekrar yeni hava alacağız. Bir daha alalım. 1-2-3. Bekliyoruz. Veriyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu çok önemli. Benim önerim En az 10 kere sabahları bunu yapmaları. Birçok nefes egzersizimiz var ama zamanımız kısıtlı. Küçük bir açıklama yapmam lazım. Doğru nefes almaya başladıktan sonra kişi başa dönebilir.
Haliyle.
Evet.
Çarpılacak oksijenden.
Başının dönmesi ise bence güzel. Çünkü demek ki doğru nefes almayı başladı. Bir kere daha yapıp biraz da kahkaha yapalım.
Tamam.
Derin bir nefes alın. Bekleyin. Veriyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu çok önemli. Şimdi.
Her sabah bunu yapıyoruz.
Ya her sabah gerçekten her şeyi unutsalar bile doğru nefes almanın hayatta onlara sağlık olarak dönecek çok güzel şeyleri olduğunu hissedecekler. Ben tecrübe ettim, biliyorum. Tekrar verelim. Şimdi 4 aşamadan oluşuyor demiştim ama şu anda yapabileceklerimizi yapalım. Biz çocuksu oyunlar oynuyoruz. Çocuksu oyunlar dediğimiz aslında kahkaha sesleri çıkararak önce beynimizi kandırıyoruz. Beynimiz en kolay kanan organımız.
Mış gibi vücut, yapmak o.
Evet, vücut ne yaparsa beyin ona inanıyor. Bu çok enteresan. Yani ben şimdi dediğim zaman beyin diyor ki, ya biraz önce üzülüyordu, ne oldu buna diyor. Ama inanıyor. İşte bunu böyle yaparak biz gerçek kahkahaları. O zaman şöyle yapalım. Farz edin ki herkes yapsın. Benim de çilek suyu var. Çocuksu oyunlar dedim. Benim de süt var. Bunları karıştırıyorum. Yapın siz de.
Karıştırdım.
İçiyorum. Ama karnınızdan da nefes alın. Bir daha.
Hadi. Bulaşıcı. Bulaşıyor.
Bunun nedeni şimdi açıklarsak kahkaha yogasını, dünyada hiçbir neden olmadan doğru nefes alarak kahkaha egzersizleri sonucunda ulaştığımız gerçek kahkahalar ve duygu durumumuzun değişmesi. Bu tekniğin adı bu. Ben şimdi az vaktimiz var herhalde.
Var daha var.
Tamam. Var mı? Evet. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Derin bir nefes alacağım. Siz de benden alın. Ve nefesinizi sizden rica ediyorum. Kahkahada ne yapıyoruz biz?
Göbek atıyoruz aslında.
Nefesimizi sonuna kadar boşaltıyoruz.
Kullanıyoruz, evet.
Değil mi? Şimdi hep beraber şöyle bir şey yapalım mı? Derin bir nefes alalım. Nefesimizin sonuna kadar kahkaha sesi çıkarıp verelim. Alalım. Çok önemli.
Sonra tekrar nefes alma ihtiyacı oluşuyor.
Evet, ama siz karnınızdaki nefesi boşalttınız.
Evet, sıfır.
Ne oluyor burada? Hem vücudunuz çalışıyor ama beyine ne oluyor?
Gülüyor zannediyor.
Evet.
Çok,
evet,
çünkü
evet.
İlkel çalışıyor beyinde. İlkel çalıştığı için gerçekten
evet,
de
evet, gerçek zannediyor. Güldüğünü zannediyor ama işte bu noktadan itibaren vücudunuzun kimyası değişiyor.
Aynen öyle. Çok çok güzel. Çok çok önemli bir şey. Herkesin bu konuda eminim ki biraz daha bilinçli davranıp hayatındaki o duygu durumları değişimlerine katkıda bulunup daha mutlu ve daha pozitif bir hayata geçebileceklerini.
Daha çözümcül de diyebiliriz. Çünkü çözüm çok önemli.
Hem de yani, sağlıklı, hem de aynen, kilo vermiş, aynen, hem de bir sürü aslında diyaframını çalıştırmış, oksijene doymuş. Bir sürü şey söyleyebiliriz,
evet,
aslında.
2011 yılında Türkiye'ye döndüğüm zaman bilinmeyen bir şeydi. Ama şükürler olsun bugün en azından tabii birçok kişisel gelişim de var şimdi. Yani herkes
tabii,
bir çaba içinde. Her şey çok değişti. Ama en azından şimdi kahkaha yogasını veya kahkaha motivasyon seanslarının kendilerine faydalı olduğunda farkında olan çok büyük bir grup var. Bu da beni çok mutlu ediyor.
Her geçen günde artıyor bununla ilgili bilinç. Kesinlikle. Bunun ne kadar önemli olduğunu ki Almanya'dan bir dinleyicimize mesaj atmış şimdi. Nefes konusu bizim tasavvuf felsefemizde de kesinlikle zaten var. Bu konuda zaten bizde de olan bir şey bu.
Evet.
Olmayan bir şey değil, sadece kullanmıyoruz.
Aynen.
Evet. Unutuyoruz ya da önemsemiyoruz çok fazla. Ya da ne kadar faydalı olacağının farkında değiliz henüz.
Mış gibi yapmayı beceremiyoruz.
O zaman mış gibi yapmayı beceremiyoruz. Aynen, aynen. Duygu durumlarımızı değiştirelim. Aynen.
Mesela üniversitelerde evet, sınav stresine karşı ben üniversitelere gidiyorum. Onların sınav öncelerinde toplu yapıyoruz. Çocuklar için çok önemli. Çünkü stres onları devamlı olarak baskı altında tutuyor. Evet. Ya her yerde kullanabilirsiniz, tek başınıza bile. Çok sinirlendiniz, trafiktesiniz veya toplu taşımdasınız.
Yapıştır bir kahkaha.
Boş verin.
Yapıştır bir kahkaha. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür
çok,
ederim.
Çok keyifliydi ki hala gülüyoruz. Böyle gider herhalde. Evet. İyi geldi bize, bize iyi geldi. Biz zaten çok gülüyoruz, daha da çok gülelim.
Teşekkür ederim.
Toplumca
hep,
gülelim.
İnşallah,
hep el ele verip gülelim. Ve bunun faydasını birbirimize hep anlatalım. Kesinlikle. Hep aktaralım. Bizi nereden duyuyorlarsa, dinliyorlarsa şu an.
Ben teşekkür ederim.
Mutlaka hayretiniz.
Şey, kahkahamız olsun.
Evet, çok aynen, güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Gerçekten, sağ olun.
Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Merakla takip ediyoruz bundan sonra.
Teşekkür
ederim. Bol kahkahayla.
Evet, inşallah.
Evet, bir radyo doktorunun da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün çok önemli konular konuştuk. Çok faydalı konular konuştuk. Dileriz ki radyodan hayatlarına dokunmuşuzdur yine. İnsanların birkaç kişi de bile ufak değişiklikler yarattıysak ne mutlu, ne mutlu bize. Ben öyle hissediyorum.
Ben de öyle hissediyorum.
Eminim ki radyonun kesinlikle başında bizi dinleyen dostlarımız öyle hissediyorlardır.
Evet, zaten en baştan beri bir şöyle ufacık bir çalışma söyleyebilir miyim Özgür? Vaktimiz tabii var mı? 2008 yılında İngiltere'de bir çalışma yapılmış. Diyor ki sigara içmemek, egzersiz yapmamak, az alkol tüketmek, bol sebze ve meyve yemek. Bu dört konuyu çalışmışlar ve diyor ki çalışmayı yapan arkadaşlarımız, bu dört kuralı yapan kişilerin hiç yapmayanlara oranla 14 sene daha uzun yaşadığı bulunmuş. Onun için diyoruz ki hani lütfen davranış tarzımız olsun yaşantımız ve bunu en kaliteli şekilde geçirelim, diyetimize de dikkat edelim, lütfen sigara içmeyelim, alkolden uzak olalım, bol sebze meyve tüketip bol da kahkaha atalım.
Çünkü çok doğru, çünkü yetişkinler günde 10-15 kere kahkaha atıyor, bir çocuk günde 400 kere kahkaha atıyor. O yüzden biraz da çocuk olalım.
Aslında
biraz da hani, unutmayalım bunu, unutmayalım, ihmal etmeyelim.
Değil mi? Yaşlanan şey aslında bedenimiz, ruhumuz değil. İçimizde o potansiyel her zaman var. Kullanmayı unutmayalım.
Evet, şu kabukları kıralım artık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gündü ve artık programı kapatmamız gerekiyor. Yapımcımız Didem Öztaşbaşı, teknik masada Recep Özlem. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Beraber kapatalım. Hep beraber kahkaha terapistimiz Eser Mutlu ile birlikte size sağlıklı, mutlu, keyifli bir gün diliyoruz. Haftaya Perşembe yine 14.05'te tekrar görüşmek ümidiyle.
Hoşça kalın.
Sağlıkla kalın.
Kahkahayla.
Kahkahayla kalın. Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Radyo Doktoru.